Ayrım 21.
Doğru ama duvar pek yüksek değil. Tüymek güç olmamalı. Bana güvenme. Ne seninle kaçarım ne de kaçmana yardım ederim. Konuşmak bile istemem. Fransız, sen aklı başında biri değilsin. Santa Marta'dan kaçmayı düşünen insan delidir diyerek yanımdan ayrılıyor. Sabahları ve öğleden sonraları önemli suçlardan cezaevine düşmüş Kolombiyalıları inceliyorum. Hepsi de katil suratlı adamlar ama yola getirildikleri hissediliyor. Aşağıdaki hücrelere gönderilme korkusu onları uyuşturmuş. 4-5 gün önce hücreden biri çıktı. Boyu benden bir baş uzun. Adına El Camion diyorlar. Çok tehlikeli biri olarak tanınıyor. Kendisiyle konuşuyorum. 3-4 gezintiden sonra da benimle kaçar mısın diyorum. Şeytan görmüş gibi bakıyor yüzüme. Yakalanırsak geldiğim yere dönmek için mi kaçayım? Hayır, eksik olma. Oraya dönmemek için öz anamı bile gebertirim. Bu son denemem oldu. Bir daha kimseye kaçmaktan söz etmeyeceğim. Öğleden sonra cezaevi komutanı önümden geçiyor. Duruyor, yüzüme bakıyor ve nasılsın diye soruyor. İyiyim ama altınlarım yanımda olsa daha da iyi olacağım. Neden? Altınlarla kendime bir avukat tutabilirim. Gel benimle. Beni odasına götürüyor. Yalnızız. Bir puro uzatıyor. Durum fena değil. Yakıyor puromu. Gitgide iyileşmekte durum. Söylediklerimi anlayacak ve ağır ağır konuşarak derdini iyice anlatacak kadar İspanyolca biliyor musun? Evet. Peki 26 altın satmak istediğini söyledin değil mi? 26 değil, 36. Tamam tamam. Bu parayla da kendine bir avukat tutmak istiyorsun ha? Yalnız altınların olduğunu bir sen biliyorsun, bir de ben. Hayır, beni tutuklayan çavuşla 5 adamı size vermeden önce altınlarıma el koyan yardımcınız var. Bir de bizim konsolos biliyor. Ha, bueno. Çok kişinin durumu bilmesi daha iyi. Açıkça iş görebiliriz demektir. Biliyor musun, sana bir yardımım dokundu. Ağzımı açıp geçtiğin ülkelerin polisine bir soygun olup olmadığını sormadım. Sormalıydınız. Hayır, senin iyiliğin için bu işi yapmamam gerekirdi. Size teşekkür ederim. Altınlarını satmamı ister misin? Kaça? Senin söylediğin fiyata. Yani 300 pezoya. Sana böyle bir hizmette bulunduğum için 100 pezosunu da bana verirsin. Kabul mü? Hayır, altınları bana onar onar verirsin. Sana 100 değil 200 pezo veririm. Böylece de bana yaptığın iyilik ödenmiş olur. Fransız, çok kurnazsın. Ben herkese güvenen ve biraz aptal bir subayım. Sen zekisin. Az önce söylediğim gibi de çok kurnazsın. Peki öyleyse, teklifi sen yap. Yarın alıcıyı buraya getiririm. Altınları görür bir teklif yapar. Yarı yarıya bölüşürüz. Başka türlüsü olmaz. Aksi halde altınları bırakıp Barranquilla'ya gidersin. Ben de soruşturmanın sonuna kadar tutarım. Hayır, sana en son teklifim şu. Adam buraya gelir ve altınlara bakar. Altın başına 350 pezonun üstünde ne verirse senin. Tamam, iyi. Söz veriyorum. Ama bu kadar parayı nereye koyacaksın? Para ödeneceğinde konsolosu çağırırsın. Avukatıma ödenmek üzere ona veririm. Hayır, tanık istemiyorum. Senin için en ufak bir tehlike yok. 36 tane altını geri aldığımı gösteren bir kağıt imzalar veririm eline. Kabul et, bana karşı dürüst davranırsan sana bir teklifim daha olacak. Nedir o? Güven bana. En az ilki kadar cazip. Hem bu kez parayı yarı yarıya bölüşeceğiz. Nedir o iş? Söyle. Yarın işi bitir. Akşam param konsolosun eline geçince sana öbür işi de anlatırım. Görüşmemiz epey uzun sürüyor. Avluya döndüğümde bizim dostlar çoktan kovuşa girmiş. Ne oldu? Konuşmamızın tümünü onlara anlatıyorum. Durumumuzu unutup kahkahadan kırılıyoruz. Komutan tilki gibi bir herif. Ama uyuttun işte. Yutacak mı dersin? 100 pezosuna 200 pezo koyarım ki iş çantada keklik. Bahse giren yok mu? Hayır, ben de aynı düşüncedeyim. Bütün gece düşünüyorum. İlk işi başarıyla sona erdirdik. İkincisi, incileri elde etmek pek hoşuna gidecek. Kalıyor üçüncü. Üçüncü iş, elimdeki bütün paraya karşılık limandan bir geri gemi yürütmeme göz yumması. Bu gemiyi kıçımdaki paramla da satın alabilirim. Bakalım teklifimin karşısında durabilecek mi? Ne kaybederim? İlk iki işi gördükten sonra beni cezalandıramaz bile. Görürüz. Çayı görmeden paçaları sıvamayalım da. Barranquilla'yı bekleyebilirsin. Neden mi? Büyük şehrin cezaevi de büyük olur. Dolayısıyla iyi korunur. Duvarları daha yüksektir. En iyisi dönüp Dali ve Zoroemi ile yaşamaya devam etmek. Tüyer düğmez soluğu köyde alırım. Yıllarca siner beklerim orada. Sonra hayvancılık yapan kabile ile birlikte dağa çıkar, Venezuelalarla bağlantı kurarım. Her ne pahasına olursa olsun kaçmalıyım buradan. Bütün gece üçüncü işi başarıyla sonuçlandırmak için ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Ertesi sabah ilk işi hemen hallediyoruz. Komutanın odasında bekleyen bir beyle görüşmek üzere götürüyorlar beni. Odaya girdiğimde polis dışarıda bekliyor. 60 yaşlarında açık gri elbiseli ve gri kravatlı bir adamla karşı karşıyayım. Masada da kovboy şapkalarını andıran gri bir föt şapka duruyor. İri gümüşü bir ince sanki adamın kravat iğnesinde değil de muhafazasında durur gibi. Bu zayıf ve kara kuru adam incelikten yoksun değil. Günaydın efendim. Fransızca biliyor musunuz? Evet efendim. Lübnan asıllıyım. 100 pezoluk altınlarınız varmış. Bu işle ben ilgileniyorum. Her birine 500 versem ne dersiniz? Hayır, 650'den aşağı olmaz. Edindiğiniz bilgi doğru değil bayım. Bu altınların bir tanesine en fazla 550 pezo verirler. Bakın, hepsini aldığınıza göre 600'den olur. Hayır, 550'den. Çekişe çekişe 580'e anlaştık. Ne konuştunuz? 580'de anlaştık komutan. İşi öğleden sonra bitireceğiz. Adam çıktı. Komutan yerinden kalkıyor ve güzel diyor. Benim payım ne olacak? Altın başına 250 pezo. Görüyor musunuz? Size istediğiniz paranın tam 2,5 katını veriyorum. Benden siz 100 pezo istemiştiniz. Gülümsüyor ve soruyor. Öbür iş nedir? Bir kere konsolos gelsin. Parayı alsın. O gidince ikinci işi de anlatırım. İkinci bir iş olduğu doğru mu? Sana söz veriyorum. Peki, inşallah. Saat 2'de konsolos ve Lübnanlı hazır. Lübnanlı bana 20.800 pezo sayıyor. 12.600'ünü konsolosa, 8.200 pezoyu da komutana veriyorum. Yüzer pezoluk 36 tane altınımı geri aldığımı belirten bir de makbuz imzalıyorum komutana. Komutanla yalnız kalıyoruz. Baş rahibiyle aramızda geçenleri anlatıyorum ona. Kaç inci vardı? 5-600 kadar. Bu baş rahibi hırsızın teki. İncileri eliyle sana teslim etmesi, yollaması ya da polise vermesi gerekirdi. Onu yakalatacağım. Hayır, gidip onu görecek ve Fransızca yazacağım mektubu kendisine vereceksin. Mektubu vermeden önce de İrlandalı rahibeyi çağırtmasını rica edeceksin. Anlıyorum. Mektubu İrlandalı okuyacak ve baş rahibeyi tercüme edecek. Oldu, ben gidiyorum. Mektubu bekle. Ha, unutmuşum. Jose arabayı hazırla. İki de memur al diye bağırıyor aralık kapıdan. Komutanın masasına yerleşip cezaevinin başlığını taşıyan mektup kağıtlarından birine şunları yazıyorum. Manastır baş rahibesine. İrlandalı rahibenin dost ve yardımsever eliyle. Tanrı beni manastırınıza gönderince her sıkıntıya düşen Hristiyan'ın yardımına hak kazandığını düşünüp size malım olan bir torba inciyi vermiş, böylece Tanrı'nın evi sayılan manastırınızdan gizlice kaçıp gitmeyeceğimi de göstermiştim. İğrenç bir yaratık beni polise gammazlamak gereğini duydu. Polis de çatınız altında beni yakaladı. Beni ele veren o iğrenç ruhun manastırınızda yaşayan Tanrı'nın kızlarından birine ait olmadığını umarım. Kendisine o çürümüş ruhu bağışladığımı söylesem yalan olur. Tersine büyük bir inançla Tanrı'dan ve azizlerinden böyle bir günah işleyenin acımadan cezalandırılmasını isteyeceğim. Sayın başrahibe, sizden ricam içinde incilerimin bulunduğu torbayı komutan Kesauro'ya teslim etmenizdir. Onun da incileri bana vereceğinden eminim. Bu mektubu gerektiğinde makbuz da sayabilirsiniz. Saygılarımın kabulünü vesaire vesaire. Manastır Santa Marta'dan 8 kilometre uzaklıktaydı. Araba 1,5 saat sonra geri döndü. Komutan da hemen beni çağırdı. Tamam, say bakalım incilerini. Saydım, aslında eksik olup olmadığını anlayamazdım. İncilerimin sayısını bilmiyor, yalnız herifin elindeki torbada ne kadar bulunduğunu anlamak istiyordum. 572 tane çıktı. Tamam mı? Tamam. Eksik yok ya. Hayır, şimdi anlat olup biteni. Manastıra vardığımda başrahibe avludaydı. Yanımdaki iki polisle yolunu kestim ve "Sayın başrahibe, önemli olduğunu tahmin edebileceğiniz bir iş için İrlandalı rahibe ile görüşmem gerekiyor," dedim. Sonra İrlandalı rahibe mektubu titreyerek başrahibeye okudu. Başrahibe hiç sesini çıkarmadı. Başını önüne eğip çekmecesini açtı ve "İşte torba," dedi, "inciler de içinde. Bu adama karşı günah işleyeni Tanrı bağışlasın. Kendisi için dua ettiğimizi lütfen söyleyin." "İşte hombre," diyerek bitirdi komutan sözlerini. "İncileri ne zaman satıyoruz?" "Yarın. İncilerin nereden geldiğini sormuyorum. Tehlikeli bir katil olduğundan haberim var. Ama aynı zamanda sözün eri ve mert bir insan olduğunu anladım. Al şu şambonu, ekmeği ve şarap şişesini. Bu unutulmaz günü dostlarınla birlikte kutla. İyi geceler." 2 litrelik bir şianta şişesi, en azından 3 kilo gelen bir jambon ve 4 uzun Fransız ekmeğiyle koğuşa girdim. Gerçek bir bayram ziyafeti çektik kendimize. Jambon, ekmek ve şarap hızla tükendi. Herkes büyük bir iştahla içiyor, atıştırıyordu. "Bir avukatın bize faydalı olacağına inanıyor musun?" Kahkahalarla güldüm. Zavallılar, avukat numarasına dostlarım bile inanmıştı. "Bilmem, parayı vermeden önce iyice düşünmek ve soruşturmak gerek. En iyisi," diyor Kluzot, "parayı davayı kazanırsa vermek." "Tamam, işimiz bu teklifi kabul edecek bir avukat bulmaya kalıyor. Bir daha bu konuya dönmüyor, biraz da utanıyorum doğrusu." Ertesi sabah bizim Lümdanlı yeniden ortaya çıkıyor. "İş oldukça karışık," diyor. "Önce incileri boyutlarına, sonra cinslerine, sonra biçimlerine göre ayırmak gerek. Yuvarlak mı yoksa barok mu onu anlamak zorunlu. Kısacası iş yalnız karışık olmakla da kalmıyor. Lümdanlı en az kendisi kadar inciden anlayan bir ikinci alıcı getireceğini söylüyor. 4 günde işimiz tamam. İncilere 30.000 pezo ödüyor. Son anda Belçika konsolosunun karısını armağan etmek üzere bir pembe inciyle 2 siyah inciyi ayırıyorum. İyi bezirgen olduklarını gösteriyor ve yalnız bu incilerin 5.000 pezo ettiğini söylüyorlar. Yine de geri vermiyorum. Belçika konsolosu armağanlarımı kabul etmek istemiyor önce. 15.000 pezomu saklayacak. Böylece elimde 27.000 pezom oluyor. Şimdi 3. işi halletmek gerek. Nasıl yapacağım bunu? Kolombiya'da iyi bir işçi günde 8 ila 10 pezo alıyor. Demek ki 27.000 pezo iyi para. Demiri tavundayken döveceğim. Komutanın 23.000 pezosu var. Benim 27.000 pezomla serveti 50.000'i bulacak. Komutan, sizden daha iyi durumdakilerini yaşatacak gibi bir iş kaça kurulabilir? İyi bir ticarethaneyi devralmak için peşin 45 ile 60 bin pezo arasında bir para ödemek gerekir. Böyle bir ticarethane ne verir? Kazandığınızın 3 katını mı, 4 katını mı? Daha fazlasını, kazandığımın 5-6 katını sağlar. Peki neden ticaret yapmıyorsunuz öyleyse? Elimdeki paranın 2 katını kazanmam gerek. Dinle komutan, sana 3. bir teklifim var. Benimle dalga geçme. Hayır, emin ol dalga geçmiyorum. Bendeki 27.000 pezoyu ister misin? Dilediğin zaman senindir. Peki nasıl olacak bu iş? Kaçmama göz yumarsan. İyi dinle Fransız, bana güvenmediğini biliyorum. Önceleri belki hakkım vardı. Ama şimdi sayende sefaletten kurtulup kendime bir ev alabilecek, çocuklarımı paralı okula gönderebilecek hale geldiğim için bil ki senin dostunum. Ne paranı çalmak isterim ne de öldürülmeni. Bana servet versen buradan kaçmanı sağlayamam. Kaçırsam da kurtulamaz, yakalanırsın. Ya sana tersini ispatlarsam? O zaman icabına bakarız. Yalnız iyi düşün. Komutan, balıkçılık yapan bir dostum var mı? Evet. Beni denize çıkarabilir ve teknesini satabilir mi? Teknesi sence kaç para eder? 2.000 pezo. 7.000 pezo ona. 20.000 de sana verirsem olur mu bu iş? Fransız, bana 10.000 pezo yeter. Gerisini kendine sakla. Sen durumu ayarla. Yalnız mı gideceksin? Hayır. Kaç kişi? 3. Balıkçı dostumla bir konuşayım. Bu adamın tutumundaki büyük değişiklik beni çok şaşırtıyor. Yüzü katil yüzü ama yüreğinin derinliklerinde gizlenen iyi şeyler var. Avluda durumu Clouzot ile Motrette açıyorum. Dilediğim gibi hareket etmemi peşimden gelmeye hazır olduklarını söylüyorlar. Hayatlarını ellerime teslim etmeleri bence büyük bir sevinç uyandırıyor. Bu güveni boşa çıkarmayacak ve çok dikkatli davranacağım. Çünkü üzerime büyük bir sorumluluk aldım. Ama öteki dostlara da durumu haber vermek zorundayım. Bir domino partisini bitirmek üzereyiz. Saat neredeyse akşamın 9'u. Son kahveyi içebilecek zamanımız ancak var. Cafetero diye sesleniyorum. 6 tane sıcak kahve getiriyoruz. Sizinle konuşmalıyım. Mesele şu. Bir kere daha tüyebileceğimi sanıyorum. Ne yazık ki ancak 3 kişi olabiliyoruz. Yanıma kürekten birlikte kaçtığımız Clouzot ve Maturetti almam çok normal. İçinizden birisinin söyleyeceği varsa açık söylesin, dinleyeceğim. Hayır diyor Bretonyalı, yerden göğe kadar haklısın. Bir kere kürekten birlikte kaçtınız. Sonra bu duruma düşmenizin başlıca sorumlusu, Kolombiya kıyılarına çıkmak isteyen bizleriz. Kelebek, bize danıştığın için sana çok teşekkür ederiz. Ama dilediğin gibi hareket etmekte haklısın. Tanrı yardımcınız olsun. Çünkü yakalanırsanız mutlak ve oldukça kötü bir ölüm bekliyor sizleri. Clouzot ile Maturetti bir ağızdan biliyoruz diyorlar. Komutan öğleden sonra beni çağırtıyor. Dostu teklifi kabul etmiş. Teknede bulunmasını düşündüğüm şeyleri öğrenmek istiyor. 50 litrelik bir fıçı içme suyu, 25 kilo mısır unu, 6 litre de zeytinyağı. Hepsi bu kadar. Karaja diye haykırıyor komutan. Bu kadar az yiyecekle denize açılamazsın. Açılırım. Çok yüreklisin Fransız. İşler yolunda, büyük bir soğukkanlılıkla, ister inan ister inanma diyor, bu işi önce çocuklarım, sonra da senin için yapıyorum. Gösterdiğin yüreklilikten ötürü yardıma hak kazanıyorsun. Doğru söylediğini biliyorum ve komutana teşekkür ediyorum. Sana yardım ettiğim ortaya çıkmamalı. Bunun için ne düşünüyorsun? Senin hiçbir sorumluluğun bulunmayacak. Gece yardımcının nöbetçi olduğu sıra kaçacağım. Planın nedir? Yarın gece nöbeti tutanlardan birini eksiltmekle işe başlarsın. 3 gün sonra bir kişiyi daha nöbetten alırsın. Tek nöbetçi kalınca da hücrenin tam karşısına bir kulübe yerleştirirsin. İlk yağmurlu gecede nöbetçi kulübeye sığınır. Ben de arka pencereden atlar kaçarım. Duvarı aydınlatan ışığa gelince kontak yaptırmanın yolunu bulmalısın. Senden istediğim bu kadar. İki ucuna taş bağlanmış 1 metre uzunluğundaki bakır teli, elektrik direğinden duvarın üstünü aydınlatan lambalara giden telin üstüne fırlatmakla da kontak yaptırabilirsin. Balıkçıya gelince, tekne zincirle bağlı olmalı ama kilidini ben gelmeden açık bırakmalı ki fazla uğraşmayayım. Yelkenler çekilmeye hazır olmalı. Ayrıca hız almak için teknede 3 kürek bulunmalı. Tekne motorlu yahu diyor komutan. Ha böylesi daha iyi. Motoru ısıtmak istercesine ağır ağır çalıştırsın ve bırakıp kahvede bir içki içmeye gitsin. Bizim geldiğimizi görünce sırtında siyah muşambayla teknenin başında beklesin. Para ne olacak? 20.000 pezoyu ikiye böleceğim. Elindeki paraların hepsi yarım olacak. 7.000 pezoyu ise balıkçıya peşin ödeyeceğim. Yarım paraları sana şimdiden vereceğim. Geri kalanını ise cezaevindeki dostlarımdan birinden alacaksın. Kimliğini sana ayrıca bildiririm. Bana inanmıyor musun? Bu çok kötü. Hayır, sana inanmıyor değilim. Ama elektriği keserken bir yanlış yapabilirsin. O zaman da para vermek istemem. Çünkü ışıklar sönmezse kaçamam. Tamam, kabul. Her şey hazır. Komutanın aracılığıyla 7.000 pezoyu balıkçıya ulaştırdım. 5 gündür bizim koğuşun karşısında tek nöbetçi bekliyor. Kulübede yerine yerleştirildi. Beklediğimiz yağmur bir türlü yağmıyor. Komutanın verdiği egelerle parmakları eğledik. Oyukları iyice doldurduk. Üstelik yavaş yavaş Fransızca bok demeyi öğrenen bir papağanın kafesiyle de gizledik. Ateş üstündeyiz. Paraların yarısı komutanda. Her gece yağmur bekliyoruz. Bir türlü yağmıyor. Komutan yağmurun başlamasından 1 saat sonra duvarın dış yüzündeki ışıkları söndürecek. Bir türlü yağmur damlamıyor. Bu mevsimin kurak geçtiği görülmemiş şey. Gündüzleri parmaklıkların arasından gözümüze çarpan ufacık bir bulut içimizi umutla dolduruyor. Ama arkası boş çıkıyor. Delirmek işten değil. 16 gündür her şey hazır. 16 gündür uyanık, yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz. Bir pazar sabahı komutan gelip avluda beni buluyor ve odasına götürüyor. Verdiğim yarım paraları iade ediyor. Üstüne de 3000 pezo koyuyor. Ne var? Ne oluyor? Fransız dostum, bir tek bu gecen kaldı. Yarın sabah 6'da Barankulo'ya gidiyorsunuz. Balıkçı paranın geri kalan bölümünü harcadığı için ancak 3000 pezosunu sana verebiliyorum. Bu gece Tanrı'nın izniyle yağmur yağarsa balıkçı seni bekleyecek. Tekneye binerken parayı verirsin. Sana güveniyor. Korkacak bir şey olmadığını biliyorum. Ne yazık ki o gecede yağmur yağmıyor. Barankila'dan kaçma çabaları. Sabahın 6'sında başlarında bir teğmen bulunan 8 asker ve 2 jandarma bileklerimize kelepçeleri geçiriyor. Askeri bir kamyonla Barankilo yolunu tutuyoruz. 180 kilometrelik yolu 3,5 saatte alıyoruz. Sabahın 10'u, 80 adında Calle Medellin Barankilo adresli cezaevindeyiz. Barankilo'ya varmamak için o kadar çaba harcadık. Yine de oradayız. Burası önemli bir şehir. Atlantik üzerindeki en önemli Kolombiya limanı. Yalnız Rio Magdalena nehrinin biraz içinde. Cezaevi de oldukça büyük. İçinde 400'e yakın tutuklu ve 100 gardiyan var. Avrupa cezaevleri gibi yapılmış. Yüksekliği 8 metreyi aşan çift duvarlarla çevrili. Başta müdür Don Gregorio olmak üzere cezaevi yöneticileri tarafından karşılanıyoruz. Cezaevinin 4 avlusu var. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda. En tehlikelilerin bulunduğu avluya koyuyorlar bizi. Üzerimiz arandığında 23 bin pezo ile oklar bulundu. Okların zehirli olduğunu müdüre bildirmeyi görev sayıyorum ama bu bizi iyi gözle görmemelerine yol açıyor. Bu Fransızların zehirli okları bile var. Kendimizi Brancolo cezaevinde bulmak bizce serüvenimizin en tehlikeli bölümü. Gerçekten de bizi Fransız yetkililerine burada teslim edecekler. Evet, bizim için büyük bir cezaevinden başka şey olmayan Barankila, serüvenimizin hayati noktası. Her ne pahasına olursa olsun buradan kaçmak gerek. Elimdeki bütün kozları oynayacağım. Koğuşumuz avlunun tam ortasında. Doğrusu buna koğuş ya da hücre değil, kafes demek daha doğru. Bir köşesinde abdesthane ve yalaklar bulunan, kalın demir parmaklıklar üstünde bir beton dam. Sayıları 100'e yakın olan diğer tutuklular 20'ye 40 boyutlarındaki bu avlunun 4 duvarına oyulmuş hücrelerde yatıp kalkıyor.